Ayrım 31, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 354. Silivri cezaevinde saat gece yarısını geçti. Mart ayına Doğu Perinçek'le sohbetle girdik. Yeni çıkacak Günlük Aydınlık gazetesinde yazmamı istedi. Üçüncü sayfayı teklif etti. Birinci sayfadan da anonslarız dedi. Sohbetimiz medya üzerine sürdü. Bu arada yanımıza Profesör Doktor Erhan Kansız geldi. O da Profesör Doktor Cengiz Çeliker gibi Profesör Haberal'ı taburcu ettirmediği için örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla Silivri'ye atılmıştı. Sohbet sonunda anladım ki hastaydı, kanser olduğunu söyledi. O doktorlara özgü soğukkanlı haliyle. Rengi soluktu ama morali hayli iyiydi. Hoş sohbet biri, neden içeri atıldığının bilincinde. Ne tesadüf ise Profesör Mehmet Haberal zorla hastaneden çıkarılıp Silivri cezaevine konduktan sonra Profesör Kansız ve Profesör Çeliker bir ay içinde arka arkaya tahliye oldular. Yaşasın adalet. Yeni koğuşlarımıza götürülmeyi bekliyoruz hala. Bekleme odası doldu, oturacak yer kalmadı. Herkes sigara içiyor gibiydi. Duman nedeniyle pencereleri açtık. Soğuk üşütmüyordu sanki. Yeter ki duman altı olmayalım. Böyle bir yerde, böylesine zor koşullarda kime sigara içme diyebilirsiniz ki? Bu arada köşede ayakta duran bir adam dikkatimi çekti. Çok şık. Rugan ayakkabı, kadife pantolon, gömlek ve pahalı bir kazak var üzerinde. Kirliden biraz uzun sakalı var. Sessiz, kimseyle konuşmuyor. Ayakta duruyor hep, hiç oturmuyor. Arada bana bakan kaçamak bakışlarını yakalıyorum. Niye bakıyor acaba? Tanıyor mu? Bir saniye, ben bu adamı tanıyorum ama nereden? Evet, kimdi bu cezaevine pek uygun olmayan şıklıktaki adam? Davanın en kıdemlisi Oktay Yıldırım'a fısıldadım. Köşede ayaktaki adam kim? Baktı, fısıltıyla kulağıma söyledi. Osman Gürbüz. Osman Gürbüz, Osman Gürbüz. Evet, hatırladım. Kod adı Küçük Acı. Ahmet Tecer, Nurettin Elibol, Birol Sezer gibi sahte kimlikler kullandı. İlk suçunu 16 yaşında işledi. 1978'den 1986'ya kadar gasptan cezaevinde kaldı. Aynı yıl adam öldürme iddiasıyla tekrar hapse girdi, afla çıktı. 1987'de tekrar cezaevine girdi, 2,5 ay yattı. 1988'de gasp, meskun mahalle ateş etmek, silahlı baskın, Ülke Ocakları Başkanı Nuri Şahin'i ayağından vurmak gibi suçları işledi. Firari oldu. 1990'da ağabeyini öldürdü. Ardından 1991'de de kardeşini, eşi Selma Sezer'e sarılırken gördüğü için vurdu. Bu suçlara 1992'de bu kez İstanbul Sarıgazi'de bir kız öğrenciye tecavüz ettiği iddiası da eklendi. Aynı yıl eşi Selma Sezer'i ayağından vurdu. 1993'te Ankara'da bir barı silahla tarayarak 3 kişiyi yaraladı. 1994'te Merzifon'da bir fabrika bekçisini yaraladı. Aynı yılın sonunda BMW otomobiliyle kaza yapınca yakalanma tehlikesi atlattı. Polis bacağından vurduysa da kaçmayı başardı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Susurluk Komisyonu'nda verdiği ifadeye göre Osman Gürbüz aslında yakalanmıştı. Ancak emniyet müdürünün devreye girmesiyle bırakılmıştı. Mesut Yılmaz'ın iddiasına göre araç genelkurmaya aitti. Bu BMW arabanın genelkurmaya ait olduğu Ankara'ya gönderilmesi istenmiştir. Sonunda bu otomobil Ankara'ya gönderilmiştir. Ama 3 ay öncesine kadar Mehmet Ağar tarafından kullanılmıştır. Önce seçim sonrasında Elazığ'da, daha sonra bakan olduktan sonra eşi tarafından kullanılmıştır. 1999 Susurluk Araştırma Komisyonu tutanağı. ANAP'lı eski bakanlardan Eyüp Aşık'la 29 Ocak 1997'de aynı komisyona verdiği ifadede Osman Gürbüz JİTEM elemanıydı. Bizim adamımızdır diye genel müdürlükten koca eline talimat veriliyor. Bırakın adamı diye. Yakalanmışsa bırakın, yakalanmadıysa da peşine gitmeyin, itirafçıdır deniyor. Başçavuş Ahmet'in adamıdır deniyor, diyordu. Osman Gürbüz yakalanmadı, suç işlemeye devam etti. Bakırköy'de bir kahvehane işletmecisine ve bir otoparkta 3 kişiyi öldürdü. Keza yine bir polisin şehit edilmesine adı karıştı. Türkiye'de ne kadar karanlık olaylar varsa Osman Gürbüz'ün adı geçti. Gazi olayları dahil. Susurluk çetesinin önemli tetikçilerinden biri olduğu iddia ediliyordu. Hepsini reddetti. Ama MİT'çi Mehmet Eymür'le tanışıklığına hayır demedi. Görüştük dedi. Ayrıntı anlatmadı. Mehmet Eymür'ün Semih Tufan Gülaltay'la ilişkisini yazmıştım. Eymür benzer kişilerle görüşüp neler neler yaptırmıştı acaba? Asıl Ergenekon nerede? Veli Küçük, Abdullah Çatlı, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Sedat Peker, Sedat Şahin, İbrahim Çiftçi gibi isimleri tanımadığını söyledi. Susurluk'ta hakkında hiçbir dava açılmamıştı. Nihayet 4 Nisan 1997'de İstanbul'da yakalandı. Üzerinde Nurettin Elibol adına düzenlenmiş polis kimliği vardı. Keza aynı isim adına bir de binbaşı kimlik kartı bulundu. 39 yıl hapis istenen Gürbüz 2000 affıyla çıktı. Toplam 15 yıl yattı cezaevinde. Peki Osman Gürbüz Ergenekon'a nasıl dahil olmuştu? 1 Temmuz 2008'de Antalya Kemer'de ev ve iş yerinde arama yapıldı. Suç unsuru bulunamadı. Ama 4 adet telefon fihristi vardı. İkisi iddianameye kondu. Silivri'deki duruşmada dedi ki, ahşap kaplı fihristi iddianameye koymamışlar. Bu fihriste Sayın Başbakan'ın ismi ve telefon numarası vardı. Antalya AKP Belediye Başkanı, bazı MİT ve emniyet görevlilerinin isim ve telefonları vardı. 8 Şubat 2010. Osman Gürbüz ayrıca evindeki başbakan yardımcısı ve bazı bakanlarıyla fotoğrafları olduğunu, onların da delil olarak niye alınmadığını sordu. İddianameye göre Ergenekon'un tetikçisiydi. Necip Hablemitoğlu'nu para karşılığı öldürdüğü iddia edildi. Bunun delili ise Osman Yıldırım'ın ifadesiydi. Osman Yıldırım ifadesine göre Hablemitoğlu'nu öldürmesi için kendisine 1 milyon dolar teklif etmişti ama Osman Yıldırım kabul etmemişti. İddianamede ve dolayısıyla medyada Hablemitoğlu cinayetinde Osman Gürbüz'ün parmak izi bulundu dendi ama duruşmada böyle bir ipucunun olmadığı ortaya çıktı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan'ı da öldürdüğü iddia edildi ama o tarihte cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Adı çıkmış kötü adam Osman Gürbüz dar ağacına gönderilivermişti. Öyle ya, potansiyel suçluydu. Duruşmalarda hep tek ricası oldu. Gazeteler hep küçük kızımla birlikte çekildiğimiz fotoğrafı yayınlıyorlar. Kızımın günahı ne? Osman Gürbüz Kuvayi Milliye Derneği'ne üye olduğunu ancak televizyonda derneğe giren üyelere yaptırılan yemin törenini görüp ayrıldığını söyledi. Şimdi... Bir odada bu saatte yan yana durduğum Osman Gürbüz'le aynı örgüte üyelikten yargılanıyorum. Bu oyunu kim tezgahladıysa gerçekten en iyi senaryo ödülünü vermek gerekir. Kamuoyunu etkilemek için Soner Yalçın ile sabıkalı suç makinesi Osman Gürbüz'ü aynı davadan yargılamak muhteşem bir tezgah. Aslında cüretlerine şaşmak lazım. Belki benim zayıf yanımda duygusal olmak. Osman Gürbüz hilekarlığı, entrikacılığı öğrenmiş bir profesyonel katildir. Tamam ama delil nerede? Gizli açık tanıkların söyledikleri var sadece. Onlar da kim mi? Osman Gürbüz'ün eski eşi Aysel Keleş ve kocası Mümin Keleş. Zaten 5 yıldır davalılardı. Ne yazayım başka? Doğru kararı mahkeme verecek. Osman Gürbüz 30 Eylül 2011'de tahliye edildi. Yeni koğuşumuza yerleşmek için gece 1.30'a kadar bekledik. Nihayet sıra bize geldi. Koğuşa gitmeden kimlik için fotoğrafımız çekildi. Yine sıkı bir arama yapıldı. Eşyaları alıp yola düştük. X-ray cihazından geçtik. Çok titizler, her şeyi sıkı kontrol ediyorlar. Detaylı arama sinirleri gerdi. Yer yer tartışmalar çıktı. Sanki başka cezaevinden gelmemişiz gibi niye yoruyorsunuz insanları? İyi ki gardiyanlar sakin, pek ses çıkarmadılar. Yorgunuz, eşyaları tekrar alıp arabaya yüklemekte zorlanıyoruz artık. Yine bir arama noktasından geçeceğiz, sıramızı bekliyoruz. Yanımıza hayli ilgi çekici bir Ergenekon tutuklusu geldi. Ast subay sat komando Ergin Geldikaya. Niye mi ilgi çekiciydi? Çekik gözlüydü, çıkık elmacık kemikleri ve omuzlarına kadar uzanan saçlarıyla Orta Asya bozkırından çıkıp gelmiş bir Hunlu gibiydi. Saçlarının yandan sarkan kısmını arkada birleştirerek gösterişli bir hava vermişti. Sırtında bir silah gibi çaprazlama astığı uzun kutu vardı. Ne vardı içinde, ok mu? Yanıt öğrenince daha şaşırdım. Kutunun içinde ney vardı? Dört nolu cezaevinde ney kursu vardı, yazılmış. Biraz da öğrenmişti. Tavsiye ederim dedi. Sonra bu kurslar Ergenekon sanıklarına nedense yasaklandı. aramı sıramızı beklerken sohbet ettik. Astsubay SAT komandosu Ergin Geldikaya 2009'un Nisan ayında emekli olmuştu. Rayna'da güvenlik müdürü olarak çalışıyordu. Bir ay sonra 13 Mayıs'ta gözaltına alındı. 16 Mayıs günü tutuklandı. O günden beri Silivri cezaevindeydi. Hani derler ya, başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi diye. Geldikaya'nın durumu tam da öyle. Geldikaya'nın bir sevgilisi vardı. Samiye Sever Ayarcı. Anlaşamıyor, ayrılıyorlar. Geldikaya sevgilisinden evini terk etmesini istiyor. Sen misin bunu söyleyen? Kavga çıkıyor. Kadın hemen Üsküdar Doğancılar polis karakoluna başvuruyor. Geldikaya'yı Ergenekon soruşturmasında ismi geçen bazı kişilerle irtibatlı, evinde silah patlayıcı saklıyor diye ihbar ediyor. Sadece Geldikaya değil, dilekçede bu ayrılıkta Geldikaya'ya arka çıkan arkadaşları da yer alıyor ve hepsi gözaltına alınıyor. Sorgusunu yapan savcı Zekeriya Öz, Geldikaya'nın Ergenekon terör örgütü üyesi olarak tutuklanmasını istiyor. Ancak mahkeme patlayıcı madde muhafaza etmekten TCK'nın 174'e 1. maddesi tutukluyor. Çünkü evde silah ve patlayıcı bulunmuştu. Silahlar ruhsatlıydı ama mühimmat konusunu hatıra diye aldığını açıkladı. Geldikaya'nın tutukluluk hali sürerken İstanbul Emniyeti Muhabere Elektronik Haberleşme Müdürlüğü'ne isimsiz ve imzasız bir ihbar geldi. 23 Mayıs 2009 tarih ve 5273 no'lu e-posta ihbarında yakın zamanda tutuklanan Ergin Geldikaya da Assubay Halil Cura'ya bağlı bir hücrenin lideridir. Ergin Geldikaya'nın liderliğini yaptığı hücrede kafes eylem planı dahilinde faaliyet göstermektedir deniyordu. Söz konusu eylem yazmıştım. Kafes eylem planı çerçevesinde Koç Müzesi'ndeki denizaltına bomba yerleştirmekti. Samanyolu Haber gibi TV'ler günlerce animasyonla, film kareleriyle denizaltını patlatıp öğrencilerin ölmesini kurgulayarak haberler yapmıştı. Sonuç, Assubay Cura tutuksuz yargılanırken Geldikaya tutuklandıktan 6 ay sonra Poyrazköy'de yapılan kazılarda bulunan mühimmatlar soruşturmasına dahil edildi. Ergin Geldikaya emekli olmadan önce aralarında Bosna ve Kosova'nın da bulunduğu 8 ülkede SAT komandosu olarak bulundu. Meslek hayatı boyunca 3 yıl sniper, yani keskin nişancı olarak görev yaptı. Paraşüt öğretmenliği yaptı. Türkiye paraşüt şampiyonalarına katıldı. İşte bu sicil benim sanık olmama yetti diyor. Geldikaya ayaküstü orada bize, polis içinde asker düşmanı bir tarikat örgütlenmesi hukuk dışı yollarla delil üreterek karalama, suçlu ilan etme yöntemi kullanmaktadır. Askerin itibarını sarsmak isteyenlerin tezgahını bozun diye öneride bulunmayı da unutmadı. Ah Hunlu kardeşim Geldikaya, ah nasıl bozacağız? İşte biz de senin gibi yeni koğuşumuzun yolunu tutacağız. Vedalaştık. Ergin Geldikaya 12 Ekim 2011 tarihinde tahliye oldu. Son arama noktasından geçtik. Artık canımız çıkmak üzere. Saat 2'yi geçmişti. 28 Şubat'ın bedelini ödüyoruz gerçekten. Yeni koğuşa giderken yine bir odada üst araması yapıldı. Bıkkınlık verdi artık. Artık son dediler. Nevresim ve iki battaniye alıp koğuşa giden tüm engelleri aştık. Yine F2 koğuşundayız ama bu kez bir nolu cezaevinde. Zaten bir nolu cezaevi hemen her şeyiyle dört nolu cezaevinin kopyası. Niye buraya getirildik? Meçhul. Yer darlığı varmış. Balyoz tutuklanmaları nedeniyle değil herhalde. Yeni cezaevi bir ayda mı yapıldı? Koğuşun demir kapısı açıldı, içeriye adım attık ve şoke olduk. Koğuşun her yanı alçı, kireç, çimento artıklarıyla dolu. Yerler toz ve çamur içinde. Hücreler, ranzalar, pencereler her taraf pislik içinde. Tuvaletler girilecek gibi değil. Soğukkanlı, sakin yaratılışınız yerini heyecanlı bir isyana bırakıyor. Söz bitiyor. Gerçi hep yaralardan bahsetmenin bir anlamı kalmıyor, işe de yaramıyor. Oktay Yıldırım'ın ayağı sakat, sabaha karşı temizliği Barış ve ben yaparız. Barış Pehlivan'ın öngörüsü doğru çıktı. 28 Şubat'ın intikamıydı bu, başka bir açıklaması yok. Peki bu kötülük salt bir intikam alma duygusuyla açıklanabilir mi? Acaba bizi kışkırtmak mı istiyorlardı? 28 Şubat'ta olay çıkardılar manşetleri için. Ama yine de böyle felaketler karşısında insan daha yıkılmaz oluyor, iradesi çelikleşiyor. Kolları sıvadık, önce bir hücreyi temizledik. Üçümüz bu gece burada yatacağız. Asıl temizliğe yarın başlayacağız. Küçük hücrenin temizliği bile sabaha karşı bitti. Kafamı yastığa koyduğumda yorgunluktan bayılacak gibiydim. 16. gün, 1 Mart 2011, Salı. Silivri Bir Nolu cezaevinin gizli gündeminde 28 Şubat zulmü var. Aynı hücrede kalan gazeteciler Mustafa Balbay ile Tuncay Özkan'ın ayrı ayrı hücrelere konuldukları bilgisi geldi. Bu kararı cezaevi yönetiminin aldığına kimse inanmıyordu. Demek Ankara Silivri ile bu derecede yakından ilgileniyordu. Bu kadar kini nasıl biriktirmişlerdi ürperdim. Bu anlayış Türkiye'yi nereye sürükleyecek? Cemaat hukukunu hala anlayamamış aydın olabilir mi? Hala iyi niyetimi muhafaza ediyordum. Bilmiyorlar diye düşünüyordum. Acınası hallerine, bilip de gözlerini kapadıklarına, sırtlarını döndüklerine inanmak istemiyordum. Evet, bu benim iyi niyetli saflığım belki. Diyorum ya, insan karşısındakini de kendi gibi biliyor. Her şeye rağmen yüzeysellik altında derinlik aramayı sürdürüyorum. Ne büyük yanılgı. Gerçekleri söylemek, yazmak sizi hırslı küçük adamlar tarafından ergenekoncu yapıveriyor. Heyhat, hepsi kendi yalanlarına hayran. Kendileri gibi düşünmeyenleri engizisyon kararları gibi soğuk ifadeleriyle ''Ergenekoncu, ergenekoncu, atın hemen içeri'' diye yaftalıyorlar. Sonra yakılma cezası geliyor, Silivri'ye atılıyorsunuz. Engizisyon yargıcı gibi davranmak, konuşmak yaşamın biçimi haline getirildi. Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan'ın Silivri'ye atılması yetmemişti. Şimdi de hücreye konuldular. Medyadan ses çıkacak mı? Pek sanmam. Zaten gazeteler kısa bir süre gelmeyecekmiş. Hangi gazeteleri istediğimizi yeniden dilekçeyle belirleyeceğiz. Kantin henüz kurulmamıştı, bekleyecektik. Kurulmadıysa bu acele niyeydi? Niye hemen getirildik? Soru artık gereksiz. Gazete okuyup televizyon seyredecek zamanımız yoktu. Koğuşu temizliyoruz. Bir kolaylık sağlanmıştı. Suları kesmiyorlardı. Üstelik 24 saat sıcak su var. Bizi merak sardı. Acaba su her daim olacak mıydı? Tabii ki temizlik içindi. Daha sonraki günlerde yine 17 saat kesik olacaktı. 24 saat elektrik vardı ama niye su yoktu? Cezaevinde bu tür soruların yanıtını bulamıyorsunuz ve zamanla sormamayı öğreniyorsunuz. İnşaat artıklarını temizlemek, kazımak güç istiyordu. Biz de epey zorlandık. 28 Şubat postmodern darbenin mağdurları şimdi cezaevindeki yaşlı askerlerdi. Sonra sevindirici haberi aldık. Onlara hortum vermişler. Suları kovalarla taşımıyorlarmış. Ne kadar sevindirici. Temizlik yaparken televizyonumuz hep açık. Rahmetli Erbakan'ın ölümü gündemde. AKP'liler hala günah çıkarmak istercesine Erbakan'a metiyeler düzüyor. Ne büyük bir siyaset dehası olduğunu söylüyorlar. Dönek ağıdı. Niye bırakıp gittiniz diye soran gazeteci yoktu. Sorunun olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Soru yoksa hurafe var. Soru yoksa peşin hüküm var. Soru yoksa komplo teorisi var. Son günlerde televizyon izlerken bir sözcük dikkatimi çekti. Bu çevrelerin dillerine pelesenk olmuş bir sihirli sözcük var, kullanılıyor. Siyasetin, hukukun, kültürün, dinin temel açıklaması bu sözcük olmuştu. Tartışmalar, analizler bu kelime üzerinden yapılıyordu sürekli. İster politikacı, ister gazeteci, ister imam olsun, dünyayı, Türkiye'yi bu sözcük üzerinden değerlendiriyordu. Sihirli, gizemli ve karanlık bir güç hep birilerini kullanıyor idi. Öcalan kullanılıyor, Kılıçdaroğlu kullanılıyor, Çetin Doğan kullanılıyor, tetikçi kullanılıyor, o gazeteci kullanılıyor, bu yazar kullanılıyor. Sorunu hep kendi dışında arayan hastalıklı bir kafa bu. Dünyayı yüzeysel komplo teorileriyle açıklamaya çalışan zihniyet bu. Herkesi düşman görüyor, her taşın altında kullanılan insan arıyor. En tehlikelisi hukuku da bu zemin üzerinde yürütüyorlar. Televizyonlar Erbakan'a ağıt yakıyor. 10 yıl önce ise Tuğkaka ilan etmişlerdi. Dönemsel hastalıklar iktidara, güce tapınma anlayışı. Yazdığım Hangi Erbakan kitabını hep yenilemek istedim ama hiç zaman bulamadım. Bu nedenle yıllardır yeni baskılarını da yapamıyoruz. Aslında iyi bir kitaptır. Erbakan deyince benim aklıma tavuklu pilav gelir hep. 28 Şubat sürecinde 1997'de başbakandı. Show TV'de çalışıyordum. Kanalın yöneticilerini bir akşam yemeğine davet etti. Başbakanlık konutunun yemek menüsünde tavuklu pilav vardı. Dipnot, yemekte hangi Erbakan kitabıyla ilgili bir şey söyleyecek mi diye tedirgin olmuştum. Hiç öyle biri değildi. Gülümseyerek karşıladı. Hep gülerek sıcak bir hava yarattı ve gülümseyerek uğurladı. Yemekte yanında Abdullah Gül oturuyordu. Çocuğu gibiydi. Ona bakarken gözleri parlıyordu. Nereden nereye? Bir gün politikacıların bendeki izlenimleriyle portrelerini yazmalıyım. Cemal Süreyya'nın portreleri harikadır. Ve fakat Stefan Zweig üzerine tanımam. Allah rahmet eylesin. Renkli bir siyaset adamıydı. Ülkesine bağlıydı, milliydi. Neoliberalizme karşı çıktı. Katı finans pazarına uygun adımlar atmadı. Aksine bankalara çeki düzen vermeye çalıştı. Türkiye dış politikasına alternatif ittifaklar kurarak ABD, NATO dışına çıkarmak istedi vesaire. O da herkesin yaptığını yaptı. Rilke'nin dediği gibi insanın bir tanrısı olsun da kullanmasın. Mümkün mü? Bu arada bir dönem hakkında espriler yapıp kahkahalarla güldüğü Erbakan'ı başbakanlık koltuğuna oturtan seçmenin politik dönüşüm sürecinin nedenleri de hiç ele alınmıyor. Toplumsal yaşamın dinamikleri bu kadar kısa sürede nasıl altüst oldu? Bu sağlıklı bir toplumun emaresi mi? Televizyonlar milli görüşün ne ekonomik bakışını ne dış politikasını vesaire konuşuyor, tartışıyor. Öyle ya, kavramlarla düşünmeyen bir toplum meselesini salt kişiler üzerinden tartışır. Bunun zemini de kişi ya övülür kahraman yapılır ya da yerilir yerin dibine sokulur. Neyse, şimdi pencereleri silme zamanı. Kaç yıldır pencere silmiyorum acaba? Elimi çabuk tutmalıyım, hava kararıyor. Gazete kağıdıyla pencereyi silerken martı sesi duydum. Bu cezaevi denize daha mı yakındı acaba? Keşke denizin dalga sesini de duysam. Aklıma Camus geldi. Gün boyu kuşlar amaçsız uçsa da akşam bir hedefe doğru uçarlar. Gardiyanlar geldi. Avlu kapısı kapanacaktı. Oktay bağırdı, yemek hazır. Yemekte çok güldük. Neye güldüğümüzü hiç bilmeden. Öyle ya, tanrılar trajediyle uğraşmanın verdiği yorgunluğu komediyle atarlarmış. 17. gün, 2 Mart 2011, Çarşamba. Bugün kapalı görüş günü. Cam arkasından telefonla 45 dakika görüşmemize izin var. Cezaevine girdiğinizde adını verdiğiniz 3 kişiyle görüşebiliyorsunuz. Listeyi sonradan değiştirmek de yok. Sağlam dostları seçmek zorundasınız yani. Bizim şirketin her şeyi Ali Gören'le emniyetten günler sonra bu kez ilk cezaevinde görüştük. O hep iyi niyetli, tutuklanmayacağımıza inanıyordu. Şimdi de yakında çıkarsınız diyor. O da TV'yi konuştuk. Herkes çalışıyormuş. Doğan Yurdakul, Mümtaz İdil hasta olmalarına rağmen yükü omuzlamışlar. Okuyucu sayısı çok artmıştı. O gün kapalı görüşte günler sonra gördüğüm biri daha vardı. Onu yazmayacağım. Ne kederli yüzünü ne ıslak kirpiklerini yazacağım. O bana kalsın. 45 dakika çabuk bitti. Telefonlar kesildi. El sallayarak veda ettik. Böyle anlarda tarifsiz ne büyük yük biner omuzlara, çöküntünüzü herkesin gözünden saklamak için nefse hakimiyet kurmaya didinirsiniz. İçinizde yanan ateşi bu anlar körükler, alev alevsinizdir, susarsınız. Oysa bilirsiniz hiçbir sağanak bunu gideremez, sözün ağırlığı bile ilaç olmaz ürkek çıplaklığınıza. İzin olsun hapishane içinde, seni senden sormalara doyamam. Yarım döner cigaranın ateşi, gitme, dayanamam. Enver Gökçe. Koğuşa gelince beton havalandırmada tur atmaya başladım. Yarım saat kimseyle konuşmadım. Yalnız kalmak iyi geldi. Duyguların harekete geçtiği anlar bunlar. Tükenmemişliğin, ruh yüceliğinin, kederi kendinle paylaşmanın saatleri. Hızlı hızlı volta atarak bilinmezliğe doğru yürüdüm. Hücreme gittim. Yalnızlığımı gidermek, güç toplamak için Edmond Rostand'ın Cyrano de Bergerac'ını okumaya başladım. İstemem eksik olsun, yoksa bir sürü keli, sırma saçlı diyerek göğe mi çıkarmalı, yoksa ödüm mü kopsun bir Allah'ın aptalı, gazeteye bir tenkit yazacak diye her gün. Yahu sayıklamak mı lazım, adım görünsün aman diye, şu meşhur Merkür ceridesinde. İstemem eksik olsun. Ve ta son nefesinde bile çekinmek, korkmak, benzi sararmak, bitmek, şiir yazacak yerde ziyafetlere gitmek, karşısında zoraki sırıtmak her somurtkanın. Eksik olsun istemem, istemem eksik olsun. Fakat Şarkı söylemek, gülmek, dalmak Hülya'ya, yapayalnız ama hür seyahat etmek aya, gören gözü çınlayan sesi olmak ve canı isteyince şapkayı ters giymek, karışan olmamak, bir hiç için yakılıcına veya kalemine sarılmak ve ancak duya duya yazmak, varsın küçücük olsun zaferin. Sonra öğle uykusuna yattım. İki gündür koğuşları toplamak, temizlemek ve yerleşmek yorucuydu. Yorgunluğun nedeni fiziki mi yoksa ruhsal mı? Siesta yapmaktan da korktum bu arada. Uyku bir cezaevi hastalığı çünkü, psikolojik bir durum. Zaman geçirmek için hep uykuya yatılıyor. Bu hastalığa yakalanmak istemem doğrusu. Zamanı öldürmeyi hiç düşünmem. Tertemiz sevdalar için yaşamak şart. Uzaklara yenik düşmemek gerek. Bıkmadan, durmadan düş kurmak lazım, hayata, dağlara, bulutlara el sürmek için. Ve cezaevinde vakit boldur ama hepsi sizin değildir. Koğuşun kapısı gürültüyle açıldı. Gardiyanın sesi, Soner Bey. Hayata dönme zamanı. Cezaevi hastalıkları var. Kimine göre soğuktan, kimine göre yemekten, kimine göre çok oturmaktan. Geleneksel Türk hastalığı hemoroid beni cezaevinde buldu. İlaçları tedarik ettik. Ettik ama bir de hemoroid simidi varmış. Ortası oyuk, yanları şişkin minder. Sandalyeye koyup üzerine oturmak gerekiyormuş. İyi geliyormuş, duymamıştım. Hemoroid simidini koğuşa getirtmek sorun oldu. Bizimkiler alıp cezaevi yönetimine bıraktı. Ama dışarıdan gelmesi yasakmış. Ne yapılacak? Doktora gidip reçete yazdırmak gerekiyormuş. Simit reçetesi. Cezaevinde ilk doktor ziyaretini hemoroid simidi için yaptım. Öyle elinizi kolunuzu sallayarak cezaevi doktoruna gidemiyorsunuz. Önce cezaevi revirine çıkıyorsunuz, o sevk ediyordu. Silivri cezaevine doktor dayanmadığı için Silivri kampüsü içindeki polikliniğe götürülecektim. Önceden gün belirleniyor, ona göre cezaevi aracı ve askerler hazır hale getiriliyordu. Bugün o gün, hazırlandım, biraz heyecanlıyım. Gündüz gözüyle kampüs içinde de olsa dışarıya çıkacağım. Ağaç göreceğim, dağ, tepe, tarla göreceğim. Koğuştan alındım, arama noktalarından geçirildim. Askerlere teslim edildim. Acaba kelepçe takacaklar mı? Komutan güler yüzle karşıladı, geçmiş olsun dedi. Bazı prosedürler var deyip bir ere işaret etti. Bir daha arandım. Erlerden biri öne çıkıp, komutanım kelepçe diyecekti. Komutan eliyle de yerine gönderdi. Demek kelepçe takılmayacak. Bu anlarda mutlu olma halinize şaşırıyorsunuz. Cezaevi aracına binmek için dışarı çıkarılırken bir şaşkınlık daha geçirdim. Önde iki, yanda iki, arkada iki, altı er ellerinde otomatik silahlarla yanımda yürüyor. Ayrıca önde ve arkada 10 asker daha var. Sanıyorum terör suçluları böyle getirilip götürülüyordu. Asker suçun niteliğine bakmıyor. Gazeteciymiş, yazarmış, profesörmüş, generalmiş, suikastçıymış, bombacıymış. Bunları hiç ayırt etmiyor. Sicil no terör olunca bu prosedürler yerine getiriliyordu. Teröristim ben. Eskiden siyasi tutuklu denirdi. Adı ne güzelmiş. Ya da daha kısası siyasi. Bize Ergenekon diyorlar. Cezaevi aracına binip hemen kapının yanına oturdum. Arkaya dediler. Orası askerlerin yeriymiş. Acemilik. Arkaya geçtim, kapıyı kilitlediler. Kapalı yer korkum var ama nedense rahatım. Araç hareket etti. Ayağa kalkıp küçük demir pencereden insana coşku veren dışarıyı, tepeleri, evleri, koca bir hayatı seyretmeye başladım. Doktorun karşısındayım. Yüzüme bakmadı nedense. Ben dahiliye doktoruyum. Sizi Silivri'ye, cerrahiye sevk edeceğim dedi. Sadece hemoroid simidi için geldiğimi söyledim. Reçeteye yazarsa sorun halledilecekti. Şaşırdı, gardiyanlara kızdı. Bunun için adam getirilir mi? İnfaz koruma memurları, işte efendim yönetmelikler. Doktor bir iki laf söyleyip gidebilirsiniz dedi, ben reçeteyi yazarım. Dönüş yolunda yine cezaevi aracının camından dışarıyı seyrettim. Kışa inat her taraf yeşillik cezaevi dışında. Cezaevi içindeyse bir ağaç bile yoktu. Herhalde güvenlik nedeniyle böyleydi. Peki ya çiçek? Niye yaşanılan yerleri güzelleştirmiyoruz? Cezaevinde çiçek yetiştirmek yasak. Kafeste kuş bulundurabiliyorsunuz. Doğu Perinçek'in kuşunun adı askeriydi. Geldik, askerler beni cezaevi gardiyanlarına teslim etti. Arama noktalarından geçip koğuşa giderken koridorda 65-70 yaşında gösteren Hulusi Kentmen bıyıklı, beyaz gür saçlı, hafif beyaz sakallı, yanındaki gardiyanla hızlı hızlı yürüyen dinç görünümlü birine rastladım. Göz göze geldik. Çukurdaki gözleri yeşil miydi, kahverengi mi çıkaramadım. Ama yorgun fakat sert bakışlıydı. Hapiste pek rastlanmıyor. Yanakları kırmızıydı. Soner Bey, niye kambur yürüyorsunuz? Dik durun. Bu yalancı şerefsizlerden daha hesap soracağız dedi. Hemen dik durdum, emir komuta almış gibi. Tokalaştık. Geçmiş olsun deyip hızla uzaklaştı. Yanımdaki infaz memuruna sordum. Bu içten samimi konuşan kimdi? Mehmet Fikri Karadağ. 1953'lüydü.
31. ayrımın sonu. Sayfa 367.